Ayrım 24. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 202. Bütün sorumluluğu üstleniyorum general. İşte güne bakan biçimindeki 6 mikrofonuyla şu vazoyu buraya ben yerleştirdim. Sizin aklınızdan geçenleri kaydettik. Cuma toplantılarında size sorular soran da bendim. Siz verdiğiniz rastgele yanıtların, ulusa seslenen aylık konuşmanın parçaları olduğunu bilmiyordunuz tabii. Sizin kullanmadığınız bir tek imge bile kullanmadım. Sizin söylemeyeceğiniz tek söz söylemedim. Bu banttan da anlayacağınız üzere. Sáenz de la Barra bandı masanın üstüne bıraktı. Bir de şu filmler ve kendi el yazımla yazdığım bir mektup var. Huzurunuzda imzalıyorum generalim. Uygun gördüğünüz kararı verin hakkımda. General tedirgindi. Ansızın Sáenz de la Barra'nın yanına ilk kere köpeksiz geldiğini, savunmasız ve solgun olduğunu ayırt etmişti. İçini çekti. Peki Nacho dedi, sen görevini yap dedi. Sonsuz bir bitkinlikle iskemlesine yaslandı. Portrelerdeki ataların suçlayan bakışlarına dikti gözlerini. Her zamankinden de yaşlıydı şimdi. Daha da tasalı, daha da hüzünlüydü. Ne var ki, aklından neler geçtiği, ön sezileri belli değildi. Tıpkı 2 hafta sonra Sáenz de la Barra'nın izin almadan, köpeğini tasmasından çekeleyerek yazıhaneye girdiği günkü gibi. Silahlı bir ayaklanma çıktı generalim, haberini verdi Sáenz de la Barra. Ancak siz durdurabilirsiniz ve general yıllar yılı büyülenmişliğin çakmak taşından kas katı duvarında aradığı gözle görülmez çatlağa birden buluverdi. Anacım Bendición Alvarado avradım olsun dedi kendi kendine. Bu rezil herif korkudan donuna sıçacak neredeyse. Ama düşündüklerini açığa vuracak tek hareket yapmadı. Sáenz de la Barra'ya anaç kucağını açtı. Üzülme Nacho diye içini çekti. Düşünecek bir sürü zamanımız var. Kimse yanımıza gelmez. Acaba yalandan bile daha az doğru gibi gelen bu çelişik doğrular batağı içinde asıl doğruyu nerede bulabilirim? Sáenz de la Barra cep saatine baktı. Saat akşamın 7'sini geçiyor muydu? Generalim 3 kuvvet komutanı şu anda evlerinde karıları ve çocuklarıyla akşam yemeği yiyorlar. Onlar tasarılarımdan habersiz sivil giysilerle yanımıza kimseyi almadan çıkacağız servis kapısından. Telefonla çağırdığım araba orada bizi bekliyor. Adamları böylelikle atlatacağız. Bakın general, işte şoförler. Ya diye gülümsedi general. O kadar kaygılanma Nacho. Sen asıl bugüne kadar derimizi nasıl yüzdürtmediğimizi açıkla bana. Öyle ya, uçurulmuş kellelere bakarsan askerimizden çok düşmanımız varmış. Ama Sáenz de la Barra cep saatinin tiktağından başka hiçbir şey dinlemiyordu. 3 saatten az zamanımız kaldı general. Şu anda kara kuvvetleri kumandanı Conde kışlasına, deniz kuvvetleri kumandanı Liman kalesine, hava kuvvetleri kumandanı da San Jeronimo üssüne gitmek üzereler. İstersek onları tutuklatabiliriz daha. Ulusal güvenlik araçlarından birine sebze yüklettim. Onları yakından izletiyorum. Ama generalin yüzü hiç değişmedi. Sáenz de la Barra'nın gittikçe artan kaygısını gözledikçe, saltanat tutkusundan daha da amansız bir kölelik boyunduruğundan kurtulduğunu algılıyordu. Sakin ol Nacho dedi. Sen bana neden transatlantik büyüklüğünde bir malikane almadığını söyle asıl. Para umurunda değilken neye katırlar gibi çalıştığını, en sıkı karılar yatak odana girme düşüncesiyle gevşeyip mayışırken neden rahipler gibi yaşadığını. Sen papazdan daha papazsın Nacho. Ama Sáenz de la Barra, yazıhanenin fırını andıran sıcağında sonsuz zarifliğiyle bile gizleyemediği soğuk terler döküyordu. Saat 11 olmuştu. Çok geç artık dedi. telgraf telleri bütün ülkedeki garnizonlara şifreli bir bildiri iletmeye başlamışlardı. İsyancı kumandanlar tören üniformalarına nişanlar takarak yeni kurulan cuntanın toplu fotoğraf çekimini hazırlanıyorlardı. Bu sırada emir subayları düşmansız bir savaşın son emirlerini veriyorlardı. Bu savaşın en önemli çatışmaları haberleşme ve kamu hizmetleri merkezlerinin ele geçirilmesi düzeyine indirgenmişti. General gözünü bile kırpmıyor, ağzının kıyısından sonsuz bir gözyaşını andıran salyalar akıtarak ayağa kalkan huzursuz Lord Köhel'e bakıyordu. "Korkma Nacho," dedi. "Sen asıl bana ölümden neden böylesine korktuğunu anlat." Jose Ignacio de la Barra, terden yumuşamış katı yakalığını bir çekişte çıkardı. Bariton yüzünün kanı çekilmişti. "Çok doğal bir şey," dedi. "Ölüm korkusu mutluluğun ateşidir. Siz o yüzden duymuyorsunuz bu korkuyu, general." Ayağa kalktı, alışkanlıkla katedralin çanlarını saydı. "Saat 12 dedi. "Artık dünyada kimseniz kalmadı general. Ben sonuncu kişiydim." Oysa general alanda yeri yerinden oynatan tank gümbürtülerini duyana kadar kıpırdamadı. Güldü sonra. "Sakın yanılma Nacho," dedi. "Halk hala benden yana ve her zamanki gibi yoksul insanlar tan ağrırken devlet radyo ve televizyonundan hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün yurtseverlere seslenen bu gizemli ihtiyarı dinlemeye koştular. Yüce tarihimiz diye haykırıyor coşkuyla ve rejimin değişmez ilkelerinden esinlenen kuvvet kumandanlarımız, halkın egemenliğini temsil eden ve onun istekleri doğrultusunda karar alan ben başkanınızın emirlerine bir kere daha uyarak, bu kutlu gecede, kana susamış bir sivilin kurduğu terör mekanizmasına son vermeyi kararlaştırdılar. Hain, gözü dönmüş kitleler tarafından cezalandırılmıştır. İşte Jose Ignacio Sáenz de la Barra dövülerek öldürülmüş, alandaki lamba direklerinden birine ayaklarından asılmış, bağırsaklarını ağzına tıkmışlar. Siz nasıl önceden bilmiştiniz olacakları, generalim? Hani bize elçiliklere giden yolları kordon altına alın da sığınma hakkı isteyemesin demiştiniz ya. Onu taşa tuttular. Ama biz önce 4 sivilin karnını deşen, 7 askerimizi de ağır yaralayan katil köpeğin hesabını görmek durumundaydık. Derken halk herifin evine saldırdı. Pencerelerden 200 tane işlemeli yelek fırlattılar. Fiyat etiketleri üstlerindeydi daha. 3000 çift kadar İtalyan malı çizme de attılar dışarı. Hiç giyilmemiş. Düşünün, 3000 tane general. Demek hükümet parası bunlara harcanıyormuş. Kim bilir kaç kutu gardenya vardı, saymadım. Bir sürü Brückner plağı, bütün yönetmen partilerini ayrı ayrı kendi el yazısıyla yazmış. Sonra zindanlardaki tutukluları salıverdiler. Hollandalılardan kalma eski deliler evini, işkence odalarını ateşe verdiler. Bir yandan general, general çok yaşa diye bağırıyorlardı. Damızlık boğamız 1000 yıl yaşasın. Sonunda gerçeği öğrenmişti işte. Sizin hiçbir şey bilmediğinizi söylüyorlar generalim. İyi niyetinizin sömürüldüğünü söylüyorlar. Şu anda Ulusal Güvenlik Örgütü'nde çalışan işkencecilerin ardındalar. Evet, emirlerinize uyduk, yanlarında asker bırakmadık. Halk bunca kinin, korkunun acısını çıkartsın demiştiniz. Doğru, dedi general. Tamam. Şenlik çanları, özgürlük türküleri, alana toplanan kalabalıkların teşekkür çığlıkları. Bizi terörün gölgelerinden çıkaran en büyüğümüz şükürler olsun yazılı yaftalar onu iyice duygulandırmıştı. Ve eskileri anımsatan bu geçici görkem döneminde başkanımız boynundaki kölelik zincirlerini atmasını sağlayan harp okulu öğrencilerini avluda topladı. Günün esintilerine göre canının çektiği rütbelere yükseltti bizi. Leticia Nazareno ile çocuğun iç çamaşırlarıyla elçiliklere sığınmaya kalkışırken yakalanan katillerinden boşalan yerlere. Biz de böylece yıpranmış yönetimin son yüksek kumanda zincirini oluşturduk. Ama general katilleri tanımadı bile, adlarını unutmuştu. Yüreğinde ölünceye kadar diri tutmaya çalıştığı, o kinin yoğunluğunu aradı. Ama artık işe yaramayan, yaralanmış bir gururun küllerinden başka bir şey bulamadı. "Götürün onları," diye buyurdu. Bir daha adlarını kimselerin anımsamayacağı bir yere doğru ilk gemiye bindirildiler. Yeni hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısını yönetirken, yeni yüzyılın bu en geç kuşağının temsilcilerinin, o eski smokinleri tozlu, yürekleri pır pır bildik bakanlarına tıpatıp benzediklerinin bilincindeydi. Tek farkla bunlar gücün değil rütbenin ardındaydılar. Eskilerden çok daha kaypak, daha dalkavuk, daha işe yaramazdılar. Hele sonuna kadar sömürülmüş bu hüzünler ülkesinin neyini satsalar karşılayamayacakları bir borcun gözdağı altında. Artık yapacak bir şey kalmamıştı generalim. Yukarı yaylalardaki son tren, orkide kaplı uçurumdan aşağı yuvarlanıvermişti. Kadife kaplı koltuklarda leoparlar uyuyordu. Gemi iskeletleri çeltik tarlalarına gömülmüştü. Haberler posta torbalarında çürüyüp gidiyordu. Başkanlık odasındaki deniz cinlerinin, yuvarlak aynaların gölgeli irisleri arasında deniz kızlarını dölledikleri yanılsamasına kapılmışlardı. Yalnız başkan bilmiyordu bunları elbet. O zamanlar hayatla tek bağlantısı, hükümet organı gazeteyi okumaktan öteye gitmiyordu. "Sizin için basıyorlardı general, bir tek nüsha. Sizin okumak istediğiniz haberler, görmek istediğiniz fotoğraflar ve siestası süresince ona bağışlanan, asıl dünyadan çok daha değişik bir dünyanın düşlerini kurdurtan ilanlarla dolu. Ben şu inanmaz gözlerimle, bakanlıkların renkli camları arkasında, liman tepelerindeki gecekonduların alacalarının hala durduğuna inanayım diye, denize inen palmiyeli caddeler yapmışlardı ki bir örnek kemerli, Roma tarzı villaların arkasında ünlü kasırgalarımızdan birinin yerle bir ettiği yoksul kulübelerinin hala durduğunu görmeyeyim. Demir yolunun iki yanına kokulu otlar ekmişlerdi ki başkanlık vagonundan dünya daha bir büyük görünsün. Anacım Bendisyon Alvarado'nun kuş boyarken kullandığı sularla genişlesin. Üstelik ne General Rodrigo de Aguilar'ın görkemli dönemindeki gibi onu hoşnut etmek, ne de Leticia Nazareno gibi aşktan çok acıma duygusuyla onu üzmemekti kaygıları. Avludaki keyba ağacının gölgesinde kurulu hamakta onu bunaklığının bataklığına, yani kendi egemenliğine tutsak kılmak istiyorlardı son yıllarında. Öğrenci kızların yeşil limon ağacına tünemiş küçük boyalı kuş şarkıları bile gerçek dışı gelene kadar. Ne pis iş, yine de bu hilelerden etkilenmiyordu. Tam tersine gerçekle uzlaşmaya çalışıyordu. Devletin esenliği için gerekli kinin tekeliyle bir takım başka tekelleri yeniden devletin ele geçirdiğini düşündükçe. Ama bir gün doğru haberi aldı. Dünya değişiyor. Hayat onun saltanatının ötesinde sürüp gidiyordu. Kininimiz kalmadı da ondan general. Kakao da kalmadı, çivit de, hiçbir şey kalmadı general. Geriye yalnızca engin, çorak, tembelliğin pençesine düşmüş kendi öz serveti kalmıştı. Ama bu haber pek sarsmadı onu. Eski dostu Büyükelçi Roxburgh'ye haber saldı. Domino masasında belki de iç açıcı bir çözüm bulabilirlerdi birlikte. Gel gelelim elçi, onun her zaman kullandığı, asla bir milyon yıl geçse asla ağzıyla bir yanıt verdi. Ekselans, denizi saymazsak kat para etmez bu ülke. Deniz tabii hem saydam hem körpe, altına bir ateş yaksan, evrenin en görkemli balık çorbasını kabuğundan içebilirsin. En iyisi düşünün ekselans. Bakiye borcun yüzdesi karşılığında kabul ederiz denizinizi. Düşünün ki sizin kadar yetenekli başkanların 100 kuşak sürecek yönetimi bile ödeyemez bu borcu. General ilk görüşmede elçiyi fazla ciddiye almadı. Merdivenlere kadar geçirdi. Anacım Bendisyon Alvarado diye içini çekiyordu. Bu gringo barbarların ettiklerine bak. Nasıl oluyor da besin diye yalnız denizi görebiliyorlar? Elçiyi her zamanki gibi omzunu sıvazlayarak uğurladı. Şimdi saltanatın çorak düzlüklerinde, düşsel sislerde yapayalnızdı yine. El yordamıyla yolunu buluyordu. Çünkü kalabalıklar yoktu artık alanda. Tek düze afişlerle eskimiş ilanlar, gelecekteki benzer kutlama törenlerinde kullanılmak üzere kaldırılmıştı. Törenlerde geçit aralarında askerlerin halka dağıttığı iştah açıcı yiyeceklerle içecekler tükeneli beri. Barları da bomboş bırakıp gitmişlerdi. Generalin ana kapıları hiç kapamayacaksınız, isteyen istediği saatte girebilecek. Bu evin çevrenin gözünde bir ölüler evi değil, bir saray özelliği taşıdığı eski günlerdeki gibi olacak, emrini hiçe sayarak. Artık orada yalnızca cüzzamlılar, körler ve yatalaklar kalmıştı. Demetrius Aldus'un Kudüs kapılarında güneşte yıkanırken gördüğü günlerdeki gibi bitkin ama yenilmezdiler. Yıllar yılı konağın önünden ayrılmamışlardı. Eninde sonunda bir gün başkanın ellerindeki şifalı tuza yine kavuşacaklarına inanıyorlardı. O bütün talih dönmelerine, acımasız tutkulara, unutuşun en yaman saldırılarına karşı zırhlı değil miydi? Sonsuzdu çünkü. Düşündükleri doğru da çıktı. Süt sağımından dönerken, onları avludaki iğreti tuğla ocaklarda yemek artıklarını kaynatırken gördü general. Gül fidanlarının kokulu gölgeliklerinde, yaralarının saldığı terden bitkin düşüp hasırlara yayılışlarını, kollarını göğüslerinde kavuşturup yatışlarını gördü. Onlara ortak kullanılacak bir ocak yaptırdı, yeni hasırlar aldı, evin içine girmeye kalkışmasınlar diye avlunun gerilerinde palmiye dallarından bir sığınak ördürdü. Ama aradan 4 gün geçmeden balo salonundaki şarp kilimlerinde 2 cüzzamlıyı uyurken yakaladı. Körün biri yazıhanelerde yolunu şaşırmıştı. Yatalağın biri merdivenlerden yuvarlanmıştı. Kapıları kapattırarak duvarlarda açık yaralarından irin izleri bırakmalarını, yapının havasını kirletmelerini önlemeye çalıştı. Sağlık memurlarının püskürttüğü ilaç da içeri sızmasın istiyordu. Ama bir yerden kovulunca başka bir yerde boy gösteriyorlardı. Yapışkan, inatçıydılar. Duvar oyuklarına akıl defterleri saklayan, belleğinin sisli batağındaki esintilerde yolunu uyur gezerler gibi bulmaya çalışan bu zavallı ihtiyardan kimse artık bir şey beklemezken, onlar eski umutlarını elden bırakmıyorlardı. General saatlerce gözünü kırpmadan hamağında yatıyordu. Şu yeni büyük elçi Fisher'ı nasıl yola getirsem diye düşünüyordu. Can çekişen ulusa yeni taze bir soluk getirilinceye kadar gibisinden kaypak bir tarih saptanarak imzalanmış ikili yardım anlaşması gereğince denizden yapılacak bir çıkarmayı ulusa haklı göstermek için kendisinden sarı humma salgınının başladığını resmen açıklamasını istemişti. General, yönetimi ilk ele aldığı günleri yeni baştan yaşadığına kendi de şaşarak, asla olmaz diyordu kendi kendine. O dönemde de önemli bir halk ayaklanması karşısında, katı, sıkı yönetim kurallarını işletirken, bu çözüm yolundan yararlanmamış mıydı? Hemen resmi bir bildiriyle salgın durumu ilan etmiş, deniz fenerinin tepesine sarı bayrak astırmış, limanı kapattırmış, pazar tatillerini kısıtlamış, kalabalıkta ölülere gözyaşı dökmeyi, onları anımsatacak ezgiler çalmayı yasaklamıştı. Keyfince salgın kurbanıdır damgası vurduğu kişilerin ortadan kaldırılmasında yine silahlı kuvvetleri kullanmıştı. Kollarına sağlık görevlisi şeridi takan birlikler, birbirine taban tabana aykırı görüşte kişileri halkın gözü önünde takır takır kurşuna dizebilmişlerdi. Önce rejime bağlılıklarından kuşkulanılanların kapılarına kırmızı bir yuvarlak çiziyorlardı. Daha önemsiz suçluların, söz gelimi sapıkların alınlarını kızgın demirle dağılıyorlardı. O sırada Büyükelçi Mitchell'ın hükümetinden istediği ivedi sağlık ekibi, salgını başkanlık sarayından uzak tutma kaygısıyla bir takım önlemler almıştı. Döşemedeki hayvan dışkılarını büyüteçle inceliyor, su testilerine mikrop kram ilaçlar atıyor, laboratuvarlarda hayvanlara solucan yediriyorlardı. General tercümanlar aracılığıyla ve kahkahalar atarak "Eşeklik etmeyin beyler," diyordu. "Burada bir salgın varsa sizsiniz." Ama onlar diretiyorlardı. "Üstleri vardır," demiş ya bir kere. Hazırladıkları koyu yeşil bulamacı, rütbe ve önem ayrımı gözetmeksizin bütün konukların çıplak bedenlerine sürmüşlerdi. Herkesin toplantıları belli bir uzaklıktan, eşikten izlemelerini şart koştular. General masanın öbür ucunda duracaktı. Seslerin erişebileceği ama solukların asla erişemeyeceği bir yerde. Toplantılar süresince bu soylu çıplaklar ordusu, bir elleriyle "General Hazretleri" diye söz alırken, öbür elleriyle o boyanmış ürkek kumrularını örtmeye çalışıyorlardı. Amaç kalkınma dönemiyle gelen rahatlamada, düzmece bir felaketi en ince ayrıntılarına kadar tasarlayan, halk aklı ne kadar az ererse o kadar çok korkar inancı doğrultusunda, dünya yalanları uydurup mahşer önsezleri yayan bir başkanı salgından korumaktı. 24. ayrımın sonu, sayfa 210.